Ayrım 39, sayfa 363. Yunanlı çocuklar. 3 Mart'ta Belgrad'da toplanan bir gençlik konferansı sırasında Kominform ülkeleri, özellikle tecrit bölgelerinde yaşayan 13-14 yaş arası Yunanlı çocukların sürgün olarak kabul edilmelerine karar verdiler. Yıl sonunda Kızıl Haç raporlarına göre sürgün olarak kabul edilen çocukların sayısı 23.693'tü. Bunların 10.000'i Yugoslavya'da, 3.801'i Romanya'da, 3.000'i Macaristan'da, 2.660'ı Bulgaristan'da, 2.235'i Çekoslovakya'da ve 2.000'i Arnavutluk'taydı. Birleşmiş Milletler Araştırma Komisyonu, hazırladığı raporun başarısızlığa uğramasından sonra bir önceki yılın Ekim ayında yeniden toplanmıştı. Sovyetler Birliği bu toplantıya katılmadı. Bu kez Yunanlı çocukların kaçırılması üzerine bir dosya hazırlanıyordu. Ailelerinden koparılarak alınan ve beyinleri yıkanarak Slav ideolojisini özümlemeye zorlanan bu bahtsız kurbanlar, Yunanistan'a yönelik Pan-Slav müdahalesinin gerçek boyutlarını çok açık biçimde ortaya koyacaklardı. Bu sırada Atina'da bulunan tüm gazeteciler, hükümetin kontrolü altında bulunan bölgelerde görülmemiş bir sefaletin halen sürdüğü konusunda birleşiyorlardı. Tüm bölgeler nüfusun sürülmesi ve ekinlerin tahrip edilmesiyle çöl haline getirildi. Bu koşullar altında Yunanlı çocukların kaçırılması konusunda uluslararası bir tepki yaratmaya çalışmak insafsız bir sahtekarlıktan başka bir şey olamazdı. Araştırma komisyonu için çocukların zorla alındıklarını gösteren bazı kanıtların bulunması sorun değildi. Yunan güvenlik servisleriyle görüşen ana babalar, çocuklarını Kraliçe Frederika'nın kamplarına göndermektense halk demokrasilerine göndermeyi tercih ettiklerini söylemeye doğal olarak çekiniyorlardı. Demokratik ordu savaşçılarının çoğunlukla gençlerden oluşması bu konuda çeşitli fantezilerin üretilmesine yardımcı oldu. Çocuklar kaçırılıyorlar ve dışarıda belirli bir doktrin doğrultusunda şartlandırıldıktan sonra kendilerini kaçıranlar tarafından savaş alanına sürülüyorlardı. Kampanya uluslararası kamuoyunu biraz karıştırdı. Fakat karşıt görüşler de işitilmeye başlandı. Kuzey Yunanistan'daki İngiliz ekonomik heyetinin eski başkanı Albay Shepherd şöyle yazıyordu. Propaganda hiçbir zaman bu derece düşük bir düzeyde olmamıştır. İnsanların çocuklara karşı duydukları doğal hisleri sömürmeye çalışıyorlar. Birleşmiş Milletler delegeleri haftalarca Atina Enformasyon Bakanlığı'ndan ya da doğrudan veya dolaylı ajanlarından gelen basılı malzemeyle kelimenin tam anlamıyla bombardıman edildiler. Bu propaganda bazı hükümetler tarafından finanse edilen ya da su götürmez biçimde bu hükümetlere bağlı örgütlerce kotarıldı. Çocukların savaşın etkilediği bölgelerden uzaklaştırılmaları ilkesini, savaşın nedenleri ya da bu işin sorumlularıyla ilgili bir mesele haline getirmek kesinlikle anlamsızdır. İngiliz hükümeti çocukları Alman ve İtalyan bombalarıyla ölmekten kurtarmak için Avustralya, Yeni Zelanda, Birleşik Devletler ya da Kanada'ya göndermekle hata mı etti? Ve Yunan geçici hükümetinin çocukları Yunan Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin kullandığı İngiliz ve Amerikan bombalarından kurtarmak için kontrol altında tuttuğu bölgelerden uzaklaştırması hata mıdır? Tüm savaşlar amansızdır, özellikle iç savaşlar. Bay Tsaldaris, Atina hükümetinin kesilmiş insan başlarını köy meydanlarında teşhir etmek gibi bir adeti olduğunu doğruladı. Bu yılın başında İngiliz hükümetinin görevlendirdiği temsilcilere verdiği yanıtta Bay Tsaldaris bunun Yunanlılara özge bir adet olduğunu açıkladı. Fakat gelecekte kadınların başlarının kesilmesini önlemek için neler yapabileceğinden hiç söz etmedi. Kesilen başlar ister kadınlara ister erkeklere ait olsun. Burada bize düşen görev olanca gücümüzü kullanarak çocukları bu tür görüntülerden uzaklaştırmak değil midir? Bu konuda açıklama yapan tüm propagandistlere rağmen, Bigard, aynı konuda araştırma yapan Amerikalı bir gazeteci, ben de sorunun her yanını gördüm. Şunu belirtmeliyim ki, her iki tarafı da gören kişiler, Atina hükümetinin öne sürdüğü hikayelerin reddedilmesi konusunda aynı fikirdeler. Bir süre önce Stockholm'daki Çocukları Kurtarma Örgütü'nden Bayan Livingston'la samimi bir görüşme yaptım. Zamanım olmadığı için kendisinden izin alamadım. Ama eminim görüşlerini aktarmama itiraz etmeyecektir. Bayan Livingston, Macaristan'daki çocuk kamplarında bulunan anne ve çocuklar arasında yapılan bir araştırmadan sonra bütün bu çocukların Yunanistan'ı ana babalarının rızasıyla terk ettikleri ve ülkelerini aratmayacak şekilde bakıldıkları konusunda ikna olmuştur. Macaristan'dan döndüğünde bütün bunları kendi ülkesinin basınına aktardığını söyledi. Fakat İsveç basınının konuya çok geniş yer vermesine rağmen, Atina hükümetine bağlı bazı ajanların, Bayan Livingston'un kişisel görüşlerinin neredeyse tamama yakınının basılmasını önleyecek kadar büyük bir etkiye sahip oldukları görülüyor. Atina hükümetinin öne sürdüğü bir iddia, BBC muhabiri Kenneth Matthew çürütüldü. Bu çocuklara Slav kültürünün aşılanması için hiçbir girişimde bulunulmuyor. Çevrede o kadar çok Yunanlı var ki, onlara tek bir Bulgarca sözcük öğretmek bile neredeyse imkansız. Yaşadığım deney, Matthew'nun görüşünü doğruluyor. Yunanca'nın pek konuşulmadığı, Macaristan ve Çekoslovakya'da çocuk kamplarındaki görevlilere işlerini daha iyi yapabilmeleri için Yunanca yazılmış küçük el kitapları veriliyor. Bu konuyu Çekoslovakya'daki Yunan kampı görevlisiyle de konuştum. Çocukları yabancı dili öğrenmekten mahrum eden bu kuralın, yetenekli gençlerin teknik okullara girebilmelerini sağlamak için gevşetilmesi gerektiğini düşünüyordum. Fakat görevli ısrarla bunun yapılamayacağını söyledi. Çünkü Atina'daki propaganda mekanizması meseleyi ele alacak ve gerçeği çarpıtacaktı. Böylece Yunanlı çocukların ana dillerini öğrenmekten mahrum bırakıldıkları şikayeti tüm dünyaya yayılacaktı. Çeşitli araştırmacı ve gazetecilerin görüşlerine başvurarak örnekleri çoğaltmak mümkündür. Ne Birleşmiş Milletler Komisyonu'nun raporları, ne de bu raporlara hız kazandıran tartışmalar, bu çocuk kaçırma hikayesinin ardında yatan gerçeği ortaya çıkarabildiler. Bu sırada öyle bir karmaşa oluştu ki, konu Amerikan yardımının devamı için uygun bir bahane sağladı. Birleşik Devletler'deki uzmanlar tüm duyguları bir yana bırakmış, yardım raporlarını incelemeye koyulmuşlardı. Kızışma. 1948 yılı baharının başlarında Glenn Tyler adında Demokrat Partili bir senatör, Başkan Truman'ın raporuna dayanarak Amerika'nın Yunan İç Savaşı sırasında yaptığı harcamaların dağlardaki sefil partizanları engellemek için adam başına ortalama 8600 dolara ulaştığını hesapladı. Taylor'a göre bu tarihte görülen en pahalı ve en aşırı harekatlardan biridir. Yaptığımız israf gösterdiğimiz randımansızlığa eşit olmaktadır. Eldeki güçlerin bu alandaki etkinliklerini artırmak amacıyla JUSMAP, Birleşik Devletler Ortak Askeri Danışma ve Planlama Grubu, Genelkurmay'ı biraz daha hareketlendirmek için öncekinden çok daha sıkı bir kontrol uygulamak zorundaydı. Karar alma sürecine katılan Amerikan subaylarının sayısı 250'ye çıkarıldı. Bunların 50 kadarı hükümet birlikleriyle birlikte harekatlara katılıyordu. Yeni Amerikan silahları Şubat başından beri hükümete bağlı hava kuvvetlerine güç katmaktaydı. Yine Şubat ayında 25 milyon dolar değerinde eski Alman ekipmanı ve 35 bin İngiliz tüfeği Pire'ye gönderildi. Toplar ve zırhlı araçlarla donatılmış ve 50 bin ulusal muhafız tarafından desteklenen 136 bin kişilik bir düzenli ordu, ne zırhlı araçlara ne de tek bir uçağa sahip olan Demokratik Ordu'nun 25 bin partizanının üzerine salındı. General Venteris'in komutası altında yeniden oluşturulan Genelkurmay, baş destekleyicisini memnun etmek için yeni bir harekatlar dalgasına hazırlanıyordu. Zaryadis ise birliklerini Gramos'ta toplamak suretiyle demokratik güçlerin kitlesel intiharını hazırlıyordu. Gosias olanca güçlerini Karpenisi'nin dış bölgelerinde bıraktıktan sonra tüketici bir uzun yürüyüşle güney seferinden döndü. Adam toplamak için yapılan harekatlar hiçbir sonuç vermemişti. Rumeli hala Diamantis ve Hermes komutasındaki 2500 partizanla tutuluyordu. Yeni Genelkurmay 15 Nisan'da bölgeye 20 bin asker sevk etti. Şafak harekatı partizanların hükümet hatlarının ötesine geçmelerini engellemek için birbirini izleyen 3 dalga halinde kuzeyden başlatıldı. Korint Körfezi partizanların güneye geçmelerini önlemek için kapatıldı. Donanmaya bağlı tekneler deniz yolundan yapılacak geri çekilme harekatlarına karşı önlem aldılar ve toplarıyla dağları dövmeye başladılar. Şiddetli bir kar fırtınası zirvelerdeki andartelerin durumunu daha da zorlaştırıyordu. Hükümete bağlı dağ komandoları ilk kez harekete geçtiler. Düzenli birlikler geçmiştekinden çok daha hızlı hareket etmeyi öğrenmişlerdi. Geceleri ilerliyorlar ve gündüzleri sürpriz saldırılarda bulunuyorlardı. Partizanlar birbirini izleyen kıskaç hareketlerinden kurtuldular. Fakat giderek sıkıştırılıyorlardı. Bu kovalamaca bir ay kadar devam etti. Bu hareket devam ederken hükümete bağlı 1. Ordu son köyleri de boşaltarak demokratik güçleri karlarla kaplı geniş bir arazi içinde tecrit etti. Nihayet Mornos Vadisi'nde ve Artotina şehri çevresinde verilen çok şiddetli savaşlardan sonra son partizanlar Agrafa Vadisi'ne sızmayı başardılar ve Rumeli'nin geri kalan kısmı hükümet birliklerinin eline geçti. Düzenli ordu ardı kesilmeyen Amerikan asker yardımının faydasını görmeye başlıyordu. Öte yandan Zahiyadis'in emriyle tüm ihtiyatların Gramos'ta toplanması Orta Yunanistan'ın dağlık bölgelerini zayıflattı ve Atina'daki kurmaylara olanca güçlerini üzerinde yoğunlaştırabilecekleri kesin bir hedef sağladı. Şafak Harekatı savaşın dönüm noktasını belirledi. Harekat boyunca 1368 partizan silahsızlandırıldı. Daha az şanslı olan 641'i Batı'nın tanklarıyla Zahiyadis'in Ortodoks ilkeleri arasındaki güç denemesini hayatlarıyla ödediler. Anglo-Sakson pratik faydacılığı kendisini savaş alanlarına merkez komitesinin dogmacılığından çok daha iyi adapte etti. Peloponez'deki gerilla yöntemlerini kullanan görece zayıf demokratik ordu güçleri, karşılarındaki düzenli orduyu dağınık bir durumda tutmayı başarıyorlardı. Bu sayede birçok köyü ele geçirmişlerdi. 14 Nisan 1948'de Andartelerin yerleştirdikleri bir mayın Sparta'da üstlenen 2. Motorize Jandarma Bölüğü komutanını havaya uçurdu. Aynı akşam Sparta garnizonunda bir ayaklanma meydana geldi. Aşırı sağcı unsurlar bir Bren makinalı tüfek taşıyıcısını ele geçirdiler ve şehir hapishanesine saldırarak 26 siyasi tutukluyu öldürdüler. Bu yasaların tam desteği sağlanır sağlanmaz gerçekleştirilen bir denemeydi. Şartlar olgunlaşmıştı ve polis sadece bahane arıyordu. Bunun için uzun süre beklemek gerekmedi. 1 Mayıs günü Yunanistan hükümetine göre OPLA üyesi olan Evistatios adlı bir Atinalı, Adalet Bakanı Christos Ladas'a başarılı bir suikast yaptı. Derhal tüm ülkede sıkı yönetim ilan edildi ve hükümet 1944 öncesinde işlenmiş suçlardan ötürü ölüm cezasına mahkum edilmiş kişilerin kitle halinde idam edilmelerini emretti. 1948'in 1 ve 3 Mayıs günleri arasında 238 eski direniş savaşçısı kurşuna dizildi. Kurbanlar Yunanistan'daki tüm şehirlere dağılmış durumdaydılar. Adalet Bakanlığı ayın ortasına kadar tüm hükümlülerin kurşuna dizilebilmeleri için yargılama işlemlerinin hızlandırılmasını emretti. Yayınlanan emirlere göre bu durumdaki insanların sayısı 2961'di. Hükümetin ve Amerikan heyetlerinin sorumluluğundaki bu ani saldırı uluslararası alanda şiddetle protesto edildi. İdamlardan hemen sonra 6 Mayıs günü Manchester Guardian yorumu şöyleydi. Yunanistan Adalet Bakanı Christos Ladas'ın 1 Mayıs günü katledilmesi ne kadar dehşet vericiyse, Yunan hükümetinin misilleme olarak 151 komünist tutsağın idam edilmesi için verdiği karar da o ölçüde korkunç ve utanç vericidir. Bu öfke aynı tarihli Times'ta da yankılanıyordu. Yunan hükümeti hapishanede tutulan 152 komünistin idamını emretmekle Batı'nın gözleri önünde kendi amaçlarına zarar vermiştir. Aynı müeyyidenin geri kalan 800 komünist üzerinde de uygulanması halinde hükümetin amaçları daha büyük zarara uğrayacaktır. 7 Mayıs tarihli Daily Herald'da yayınlanan bir başyazıda Atina liderliğine uyarıda bulunuluyordu. Samimi olarak Yunan hükümetinden bu insanlara yönelik politikasını gözden geçirmesini istiyoruz. Kamu vicdanı bakımından insanların bu kadar uzun süre ölümün gölgesi altında hapiste tutulmaları bile iğrençtir. Yüzlerce insanın idam edilmesinin, Yunan ulusunun bölünmesine yol açan duyguların şiddetlendirilmesinden ve Yunanistan'daki özgürlük düşmanı komünistlere eşsiz bir propaganda malzemesi verilmesinden başka ne etkisi olabilir? Hapisteki komünistlerin işledikleri suçlar, her iki tarafta da çeşitli aşırılıkların görüldüğü bir iç savaş sırasında işlendi. 4 yıl sonra pek çok insanın politik bir intikam olarak değerlendireceği adli katliam hareketleriyle eski kinleri alevlendirmek doğru mudur ya da haklı mıdır? Yunan hükümetinin bu kitle katliamları üzerinde ısrar etmesi, dünya kamuoyunu derinden sarsacak ve ülkenin birliği için beslenen umutları boşa çıkaracaktır. Bu duygu fırtınasının etkisi kısa sürdü. Sovyetler Birliği Atina'yı resmen protesto etti ve batılı elçilikler Yunan hükümetine birer nota verdiler. Misillemelere bir süre ara verildi ve bu arada kamuoyunun ilgisi başka konulara yöneldi. Basın bu işte önemli rol oynamıştı. Yine de Amerika'nın himayesi altındaki ülkeye gösterdiği aşırı hoşgörü sarsılmadı. Yunan ve Amerikan servisleri öfkeyi öteki yöne çevirmek için ve örneğin totaliterlerin yasa ve düzenin hakim olduğu bölgede serbestçe hareket edebilen basın mensuplarına nasıl davrandıklarını göstermek için ellerinden geleni yaptılar. George Polk adında CBC muhabiri Amerikalı bir gazeteci bir süredir Marcos'un bölgesine geçmeye çalışıyordu. 8 Mayıs günü meslektaşı Edward Marlowe'a Selanik'te kendisini özgür Yunanistan'a geçirecek iki rehberle ilişki kurduğunu yazdı. Polk aynı akşam bu iki adamla Lüksemburg gazinosunda buluştu. Bir sonraki gün 9 Mayıs Perşembe için Termaik Körfezi'nde randevu verildi. Burada bekleyen bir bot onları Peria'ya götürecekti. Randevuya giden Polk'u bir daha hiç kimse görmedi. Gazetecinin Atina'daki bütün arkadaşları onun Marcos'la ilişki kurmak amacıyla Selanik'e gitmiş olduğunu biliyorlardı. Ayın 13'ü pazartesi günü Selanik 3. Bölge Polis Karakoluna bir meçhul kişi tarafından bir gazeteci kimlik kartı bırakıldı. Olay üzerine bir dosya açıldı ve gazetecinin öldürülmüş olduğu söylentisi yayıldı. Gazetecinin boynu bir tabanca mermisiyle kırılmış cesedi bir ay sonra dalgalarla kıyıya sürüklendi. Güya dağlarda bulunan kimlik kartıyla kıyıya vuran ceset durumu pek az aydınlatıyordu. Fakat polis giderek artan baskılar altında gazetecinin komünistlerce öldürülmüş olduğunu iddia etmeye devam etti. Suçlular cezalandırılacaklardı. Amerikan Gazeteciler Birliği durumdan kuşkulanmıştı. Başkan yardımcısı Draper'in açıklamalarına rağmen araştırma yapılması istendi. Sendika başkanı General Donovan bizzat Atina'ya geldi. Polk'un arkadaşı ve Yunan kökenli bir Amerikalı gazeteci olan Haji Ris'le görüşmek istediyse de tüm çabalarına rağmen başaramadı. Birkaç gün süren güçlükler ve engellemelerden sonra Donovan Yunan hükümetini olayı sistemli olarak örtbas etmeye çalışmakla suçladı. Dış basında Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin isimleri geçmeye başladı. Selanik polisi hala katillerin bulunacaklarından söz ediyordu. Fakat mahkeme başlamadan önce aylar geçti. Başladığında ise olay biraz daha karışık bir hal aldı. Önceden hesaplanamayan deniz akıntıları kamuoyunun planlanan şekilde yönlendirilmesini önlemişti. Durumun karmaşıklığına rağmen olay Mayıs başlarındaki kitle katliamını kamuoyunun belleğinden silmeye yetmişti. 31 Mayıs günü Korsan Radyo'dan Marcos'un imzasını taşıyan bir barış önerisi yayınlandı. Geçici demokratik hükümet Yunanistan'da barışın sağlanması için mevcut partilerin gösterecekleri her türlü çabayı kabul ve teşvik etmeye hazırdır. Tsaldaris bir Atina gazetesinde resmi olmayan bir karşılık verdi. İsyancılarla görüşmeye oturma imkanı yoktur. Onlara sunabileceğimiz tek seçenek kayıtsız şartsız teslim olmaları ya da yok edilmeleridir. İki gün sonra başbakan bu bildiriyi resmen tekzip etti. Uluslararası basın kendini tamamen bu Bizansvari spekülasyonlara vermişti. Sofolis hükümeti Gramos'a bir elçi gönderdi. Fakat Zahariadis uzlaşma konusunda Tsaldaris'ten geri kalmıyordu. Bir kez daha şu yanıtı verdi. Atina hükümetinin üyeleri savaş suçluları olarak yargılanana kadar tartışmaya girmeyeceğiz. Bu arada Griswold, Washington'a bir rapor gönderdi. Yunan düzenli ordusu güz bitiminden önce isyana son verebilecek durumdaydı. Bu görüş derhal meyvesini verdi. Bir yanda Tsaldaris, diğer yanda Zahariadis birbirlerinin mezarlarını kazmış olduklarını ilan ettiler. 15 Haziran'da hükümet ordusu Zahariadis'in bir araya topladığı demokratik güçleri kuşatmak için 90 bin askerle Gramos üzerine saldırıya geçti. Hükümete bağlı uçaklar Batı Makedonya'yı napalmla bombalarlarken farklı türden bir bomba da Belgrad'da ateşleniyordu. Stalin, bir Balkan Federasyonu'nun kurulması girişimlerini reddettikten sonra Tito'nun bağımsız eylem girişimlerine son vermeyi kararlaştırdı. Kendi denetimi altında ve Dimitrov'un yetkisiyle yeni bir federasyon tasarımı ortaya attı. İki Joseph birbirlerine karşı savaşıyorlardı. Tito'nun aforoz edilmesi. Sovyetler Tito ile Arnavutlar arasında bir anlaşmanın imzalanmasından sonra 17 Mart 1947'de Yugoslav Merkez Komitesi'ni azarlayan ilk mesajlarını göndermişlerdi. 4 ve 22 Mayıs günlerinde iki mesaj daha gönderildi. Tito tartışmaya ideolojik düzeyde devam etmek istemiyordu. Derhal Stalin'e iletilen ilk yanıtını 20 Mayıs'ta Sovyet Dışişleri Bakanı Molotov'a gönderdi. Sovyetler, Kominform delegelerinin önünde ideolojik bir tartışmanın yapılmasını istiyorlardı. Bu uygulama bir tür duruşmaya benzeyecekti. Tito böyle bir oturuma katılmayı reddetti. Bunun yerine Rusların şikayet konularını araştırmak üzere Belgrad'a bir heyet göndermelerini ve bir anlaşma zemininin oluşturulmasını önerdi. Fakat çatışma dönüşü olmayan bir noktaya varmış bulunuyordu. Sovyet uzmanlar Yugoslav yönetiminin tüm düzeylerine sızmış durumdaydılar. Stalin'in eski yöntemlerini çok iyi bilen Tito, uzmanların faaliyetlerini çok yakından takip ettiği için hiçbir pişmanlık duymuyordu. Gerektiğinde onları tutuklatabilir ya da hep birlikte ülkeden uzaklaştırabilirdi. Stalin'in bakış açısından ise Titoizmin sosyalist blok içinde bağımsızlık arzuları yaratarak ortaya çıkması her ne pahasına olursa olsun alt edilmesi gereken bir durumdu. Kesin kopuşma 28 Haziran'da Kominform'un Yugoslav politikasını mahkum etmesiyle meydana geldi. Tito, kardeş Cicilas Rankoviç Klik'i o güne kadar işlenmiş tüm cinayetlerden suçlu bulundu. Klik, Marksizm, Leninizm'e ihanet etmişti ve Sovyet uzmanlarını hiçe sayarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne karşıt bir politika izliyordu. Toprağın ulusallaştırılmasında başarısızlığa uğramış ve tarım politikasında yanlış bir yola girmişti. Partiyi halk cephesi lehine tasfiye ediyordu. İyi komünistleri cezalandırıyordu. Küçük işletmelerin ulusallaştırılması yönünde aşırı önlemler alıyordu. Kardeş partilerle görüş alışverişini reddediyordu. Milliyetçilik yönünde ilerliyor ve emperyalistlere imtiyazlar veriyordu. Tito ve Stalin arasındaki kopuşma Yunanistan devrimci hareketini son derece hassas bir konuma getirdi. Zaharyadis'in en büyük arzusu Stalin'i kendilerini kabul etmeye zorlamaktı. Fakat Yugoslav yardımı olmaksızın bunu yapamazdı. Marcos ve Zaharyadis arasındaki ayrılık çoğu kez Stalin-Tito kopuşmasıyla analoji yapılarak açıklandı. Bu basit bir bakış açısıdır. Marcos, partizanların başı olarak Tito'yu tartışılamaz bir model olarak değil, etkin bir müttefik olarak görüyordu. Ortodoksluğun bürokratları üzerine saldırtan ajanlarının kendisinden hoşnut olmadıklarını yeterince biliyor ve hala Tito'culukla suçlandırılıyordu. Ortodoksluk kendi terminolojisini oluşturmak zorundaydı. Gerçekte Tito Marcos tuzağı bundan daha öteye gitmedi. Zaharyadis de kendini Stalin'in kollarına atmasına rağmen Moskova tarafından sadece bir ölçüde kontrol edildi. Zaharyadis mücadelenin genişletilmesi lehindeydi. Öte yandan Sovyetler Yunan çıbanının deşilmesini istiyorlardı. Demokratik Ordu'nun başkanı ile KKK'nin genel sekreteri arasındaki gerçek çatışma strateji üzerineydi. Kriz 1948 yazının başında açığa çıkarak patlak verdi. Kominform kararlarında hala üzerinde tartışılan Gramos Savaşı ile ilgili görüş ayrılıkları pek yer almadı. Marcos, Tito'cu bir ajan olarak görevinden alınmadı ve muhtemelen Zaharyadis'ten stratejinin daha üst aşamasına geçilmesini isteyen de Stalin değildi. Moskova'nın haylaz çocuğunu azarlamasından birkaç gün sonra Gramos Savaşı'nın tam orta yerinde KKK'ye 4. planımı topladı. Toplantıda açıktan tavır alınmadı. Kominform'un kararı el altından desteklendi ve Yugoslavya açık olarak eleştirilmedi. 7 ay sonra 5. planımda yeni fakat farklı bir karar oylandı. Ancak çok sonra KKK'nin politikasını açıklamak zorunlu hale geldiği zaman Stalin Tito'yu Yunan trajedisinin günah keçisi yapmaya çalıştı. Bunu yaparken aldığı tavır gerçeklik aşkıyla açıklanamaz. Bu arada Yunanlı partizanlar diğer kardeş ülkelerden çok Yugoslavya'dan yardım sağlamaya devam ediyorlardı. Marcos ve Zaharyadis çatışmasının son perdesi napalm bombalarının alevleri içinde ve Gramos Dağı'nın parçalanmış ve kararmış kayaları arasında oynandı.